kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telif hakları yasası hükmünce başka bir amaçla kullanılması ve kopyalanarak ticari amaçlarla satılması kesinlikle yasaktır. Telefon 0232 483 30 23 Faks 0232 446 46 31 Mail adresi bilgi@izgok.org Web sitesi adresi www.izgok.org
Kitabın adı Zahir. Yazarı Paolo Coelho. Okuyan Eylem Tuna. Ses kayıt Ebru Güney. Paolo Coelho 1947'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. 1988'de Simyacı'nın yayımlanması ile birlikte Coelho için başarılarla dolu bir yazarlık hayatı başlamış oldu. Coelho'nun Can Yayınları arasında bulunan kitapları yalnızca çok satan listelerinin üst sıralarına yerleşmekte kalmadı, aynı zamanda toplumsal ve kültürel tartışmalara da yol açtı. Paolo Coelho pek çok saygın ödülün de sahibi oldu. Bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Kristal Award ve Fransız Legion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho ayrıca dünyanın pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Ben Özgür'üm. Adı Esther. Bu ülkeye yapılmasından korkulan saldırı tehlikesi nedeniyle çok kısa bir süre önce Irak'tan dönmüş bir savaş muhabiri. 30 yaşında, evli, çocuğu yok. Adam kimliği bilinmeyen 23-25 yaşlar arasında esmer, Moğol tipli biri. İkisi de en son Faubourg St-Honor Caddesi'ndeki bir kafede görüldüler. Polise daha önceden tanıştıkları söylenmişse de ne sıklıkta görüştüklerini kimse bilmiyordu. Esther, kimliğini Mikhail adının arasına gizleyen bu adamın daima çok önemli biri olduğunu söylerdi. Yine de bir gazeteci olarak kariyeri için mi, yoksa bir kadın olarak kendisi için mi önemli olduğunu hiç söylemedi. Polis resmi soruşturma başlattı. Birçok varsayım ortaya atıldı. Kaçırılma, şantaj, cinayetle sonuçlanan bir kaçırılma. Ama hiçbiri araştırmaları sırasında terörist hücrelerle, bağlantılı kişilerle çok sık görüştüğü olasılığından öteye geçemedi. Ortadan kaybolmadan önceki haftalarda banka hesabından düzenli olarak belirli bir miktar para çekildiğini ortaya çıkardılar. Soruşturma görevlileri bu ödemelerin birilerinden bilgi satın almak için yapılmış olabileceğini düşündüler. Yanına yedek giysi almamıştı. Ama işin tuhafı pasaportu da ortada yoktu. Adam, yabancı, genç, poliste kaydı bulunmayan, kimliği hakkında hiçbir bilgi olmayan birisiydi. Esther, 30 yaşında, uluslararası iki gazetecilik ödülü sahibi, evli bir kadındı. Karım. Elbette hemen suçlandım ve gözaltına alındım. Çünkü karımın ortadan kaybolduğu gece nerede olduğumu söylemeyi reddettim. Yine de gardiyan hücremin kapısını açtı, özgür olduğumu söyledi. Ve niye özgürüm? Çünkü bugünlerde herkes diğeri hakkında ne varsa biliyor. Sadece soruyorsunuz ve yanıtı önünüzde. Kredi kartınızı nerede kullandığınız, en son nerede olduğunuz, kiminle yattığınız. Benim durumumda bu daha da kolaydı. Bir kadın, karımın arkadaşı. O da gazeteci ve üstelik de dul. Tutuklandığımı duyduğunda bana iyilik etmek için tanıklık yapmaya geldi. Esther'in kaybolduğu gün ve gece onunla birlikte olduğum konusunda somut bir kanıt sağladı. Bana ait eşyaları iade eden ve aniden tutuklanışımın tamamen yasal bir durum olduğunu ekleyerek özürler sıralayan, devleti suçlamak ya da karşı dava açmak için bir gerekçem olmadığını söyleyen başkomiserle konuştum. Bunlardan hiçbirini yapmaya en ufak bir niyetim olmadığını söyleyerek, bir suçlama karşısında hiç suçumuz olmasa bile hepimizin 24 saat gözaltında tutulmamızın olağan bir işlem sayıldığının farkında olduğumu anlatmaya çalıştım. Gardiyanın sözlerini tekrarlayarak, "Özgürsünüz, gidebilirsiniz," dedi. Karıma gerçekten bir şey olmuş olabilir mi diye sordum. Bana bir defasında zaman zaman izlendiği duygusuna kapıldığını söylemişti. Komiser hemen konuyu değiştirdi. Üsteledim ama başka bir şey söylemedi. Pasaportuyla seyahat etmeye devam edip edemeyeceğini sorduğumda, "Elbette bir suç işlemediğine göre," diye yanıtladı. "Neden ülkeye özgürce girip çıkmasındı ki?" "Öyleyse artık Fransa'da olmayabilir." "Şu beraber olduğunuz kadın yüzünden sizi terk etmiş olabileceğini düşünüyor musunuz?" "Bu sizi ilgilendirmez," dedim. Komiser bir an durakladı ve ciddileşti. Sıradan işlemler nedeniyle tutuklandığımı, bununla birlikte karım kaybolduğu için üzgün olduğunu söyledi. Kendisi de evliydi. Kitaplarımı sevmemekle birlikte kendisini benim yerime koyduğunu ve ne kadar zor durumda olduğumu kavrayabildiğini anlattı. Şimdi ne yapmam gerektiğini sordum. Bana kartını verdi ve bir şeyler duyarsam kendisini aramamı istedi. Bu sahneyi düzinelerce filmde görmüştüm. Hiç de inandırıcı değildi. Polisler daima bildiklerini söylediklerinden fazlasını bilirlerdi. Esther'in en son birlikte görüldüğü kişiyi tanıp tanımadığımı sordu bana. Kod adını bildiğimi ama hiç tanışmadığımı söyledim. Karımla aramızda bir sorun olup olmadığını sordu bu sefer. 10 yıldır birlikte olduğumuzu, her evlilikte yaşanandan daha fazla sorun yaşamadığımızı söyledim. Son zamanlarda hiç boşanmaktan söz etmiş miydik? Ya da karım beni terk etmekten bahsetmiş miydi? Bunları sorarken çok dikkatliydi. Böyle bir olasılığı aklımızdan bile geçirmediğimizi söyledim. Her evlilikte yaşandığı gibi, zaman zaman anlaşmazlıklarımız olduğunu tekrarladım. Sık sık mı, yoksa sadece ara sıra mı? Ara sıra, dedim. Hala çok dikkatli soruyordu. Karım acaba arkadaşıyla olan ilişkimden dolayı beni hiç suçlamış mıydı? Arkadaşıyla birlikte olduğum o gecenin ilk ve son kez olduğunu söyledim. Bu bir ilişki değildi. Yapacak bir şeyimiz yoktu ve kendiliğinden oluvermişti. Çok sıkıntılı bir gündü. İkimizin de öğle yemeğinden sonra verilmiş bir sözü yoktu. Baştan çıkarma oyunu da yaşama daima küçük bir lezzet katardı. Sadece bu yüzden geceyi yatakta sonlandırmıştık. Sadece sıkıcı bir gün geçirdiğiniz için mi bir başkasıyla yattınız? Bu gibi konuların onun araştırmasının kapsamına girmeyeceğini ama yardımına ihtiyacım olduğunu ya da daha sonra olabileceğini ona söylemeyi düşündüm. Bazen evet, yapacak daha ilginç bir şey yok. Kadın heyecan arıyor, bense macera. Hepsi bu. Ertesi gün her ikiniz de hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz ve yaşam devam ediyor. Teşekkür etti, elini çenesinin altına dayadı ve kendi dünyasında işlerin pek de böyle olmadığını söyledi. Doğal olarak sıkıntı ve bezginlik oluyordu. Bir başkasıyla yatma isteği doğuracak kadar, ama her şey çok daha fazla kontrol altındaydı ve kimse arzularına ya da kendi düşüncelerine göre davranamazdı. Belki de sanatçılar daha özgürler, dedi. Onun yaşadığı dünyaya yabancı olmadığımı söyledim. Ama toplum ve insanlık hakkındaki farklı görüşlerimiz arasında bir karşılaştırma yapmaya hiç niyetim yoktu. Sessiz kalarak bir sonraki hamlesini bekledim. "Özgürlükten bahsetmişken," dedi. "Bu yazarın bir polis memuruyla tartışmaya girmeyi reddetmesinden biraz da hayal kırıklığına uğramış olarak, istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Şimdi sizi tanıdım ya, artık kitaplarınızı okuyacağım. Biliyorum sevmediğimi söyledim ama gerçek şu ki aslında hiçbirini okumadım." Bu sözcükleri ne ilk ne de son kez duyuyordum. En azından tüm bu konuşmaların sonunda yeni bir okur kazanmıştım. Elini sıktım ve oradan ayrıldım. Özgürüm. Hapishaneden çıktım. Karım gizemli bir biçimde ortadan kayboldu. Belli bir çalışma saatim yok. Yeni insanlarla tanışırken zorlanmam, zenginim, ünlüyüm ve eğer Esther gerçekten beni terk ettiyse onun yerini tutacak birini eninde sonunda bulurum. Özgürüm, bağımsızım. Ama özgürlük nedir? Yaşamımın büyük bölümünü şunun ya da bunun tutsağı olarak geçirdim. Dolayısıyla kelimenin ne anlama geldiğini biliyordum. Çocukluğumdan beri en değerli varlığım, özgürlüğüm için savaştım. Yazar değil, mühendis olmamı isteyen ailemle kavga ettim. Acımasız şakalarıyla beni alaylarının hedefi haline getiren okuldaki diğer çocuklarla kavga ettim. Sadece benim burnumdan onlarınkinden daha fazla kan aktığında ya da annemden yüzümdeki yara izlerini saklamak zorunda kaldığım öğleden sonraları, acaba gözyaşlarına boğulmadan dayak yiyebildiğimi onlara kanıtlayabildim mi? Hayatımı devam ettirebilecek bir iş bulmak için kavga ettim. Bir nalbur dükkanında dağıtım elemanı oldum. Böylece ailemin şantajlarındaki o kara cümleden de kurtulmuş olacaktım. Sana para vereceğiz ama sen de şunları şunları yapmalısın. Büyüme çağında aşık olduğum kız için kavga ettim. O da beni seviyordu. Sonunda beni terk etti. Çünkü ailesi benim bir geleceğim olmadığı konusunda onu ikna etmişti. İkinci işim olan gazetecilik dünyasındaki düşmanca tavırla savaştım. İlk patronum beni 3 saat boyunca bekletmiş ve ancak ben okuduğu kitabı yırtmaya başlayınca dönüp bana bakmaya tenezzül etmişti. Şaşkınlıkla bana bakıp bende iyi bir muhabir olabilmek için önemli nitelikler sayılan düşmanın karşısına çıkma ve direnme yeteneğine sahip birini görerek işe almıştı. Sosyalist idealler için savaştım. Hapishaneye girdim, çıktım ve savaşmaya devam ettim. Beatles'ı ilk kez dinleyinceye kadar bir işçi sınıfı kahramanı gibi hissettim kendimi. Sonra rock müziğinin Marx'tan daha eğlenceli olduğuna karar verdim. Birinci, ikinci ve üçüncü karımın aşkını kazanmak için savaştım. Birinci, ikinci ve üçüncü karımı terk edecek cesareti bulabilmek için savaştım. Çünkü onlara duyduğum aşk bitmiyordu ve gitmek zorundaydım. Ta ki beni bulmak için bu dünyaya gelmiş o kişiyi buluncaya kadar. Ve o bu üç kadından biri değildi. Gazetedeki işimden ayrılacak cesareti bulmak için de savaştım. Ve kendimi kitap yazma macerasının içine attım. Üstelik benim ülkemde hiç kimsenin yazarlıkla karnını doyuramayacağını bilerek. Bir yıl sonra binlerce sayfadan fazla yazdıktan sonra pes ettim. Yazdıklarım o kadar dahiciydi ki ben bile okuyunca anlamıyordum. Ben böyle her şeyle kavga ederken duydum ki diğer insanlar özgürlükten bahsediyorlar. Ve bu biricik haklarını savundukça ailelerinin isteklerine daha fazla boyun eğiyorlar. Yaşamlarının geri kalanını birlikte geçirmeye söz verdikleri insanlarla evliliklerine, ekonomiye, yaptıkları diyetlere, yarım kalmış projelere, hayır ya da bitti demeyi bir türlü beceremedikleri sevgililerine, hiç sevmedikleri insanlarla öğle yemeği yemeye mecbur oldukları hafta sonlarına esir oluyorlar. Lükse, lüksün görüntüsüne, lüksün görüntüsünün görüntüsüne köle olanlar. Kendilerinin seçmediği, ancak onlar için en iyisinin bu olduğuna inandırıldıkları bir yaşantının kölesi olanlar. Ve birbirinin aynı günler ve geceler geçirenler. Macera kelimesinin sadece kitaplarda geçen bir sözcük ya da daima açık duran televizyonda bir hayal olduğu günler ve geceler. Ve ne zaman önlerinde yeni bir kapı açılsa, ilgilenmiyorum, havamda değilim diyenler. Oysa hiç denemedikleri bir şey için hazır olup olmadıklarını nereden bilebilirler? Ancak bunu sormanın bir anlamı yok. Gerçek ise içinde büyüdükleri ve alışkın oldukları dünya düzeninin bozulmasından korkmalarıdır. Komiser özgür olduğumu söylüyor. Şimdi özgürüm ve hapishanede de özgürdüm. Çünkü dünyada en fazla değer verdiğim şey özgürlüktü. Elbette sırf bu nedenle sevmediğim şarapları içtim. Yapmak zorunda olmadığım ve bir daha da asla yapmayacağım şeyleri yaptım. Bunlar bedenimde ve ruhumda izler bıraktı. Bir başkasını benim yaşama duyduğum arzuya ve çılgın tutkuya eşlik etmeye zorlamanın dışında yapacak hiçbir şey olmadığını anladığım zaman beni bağışlamalarını istediğim halde bu bazılarını incitmek anlamına geliyordu. Acı dolu günleri inkar etmiyorum. İzlerini madalyalar gibi taşıyorum içimde. Özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğunu biliyorum. En az köleliğin bedeli kadar yüksek. Aradaki tek fark, özgürlüğün bedelini keyif ve gözyaşlarıyla karışmış bile olsa bir tebessümle ödüyorsunuz. Karakoldan çıktım. Dışarıda çok güzel bir gün başlıyor. Aklımdan geçenlerle uzak yakın ilgisi olmayan güneşli bir pazar günü. Avukatım birkaç teselli edici sözcük ve bir demet çiçekle beni bekliyordu. Tüm hastaneleri ve morgları aradığını söyledi ama Esther'den hiçbir haber yoktu. Gazetecilerin beni gözaltında tutulduğum yerde bulmalarına engel olabildiğini söyledi. Gelecekte karşı karşıya kalabileceğim suçlamalardan kendimi koruyabilmek için yasal bir strateji belirlemek üzere benimle konuşması gerektiğini de ekledi tabii. Bu kadar sıkıntıya girdiği için ona teşekkür ettim. Yasal bir strateji geliştirmeye pek de meraklı olmadığını biliyordum. Sadece beni yalnız bırakmak istemiyordu. Çünkü neler yapabileceğimi kestiremiyordu. Sarhoş olup yeniden tutuklanır mıydım? Bir skandala neden olabilir miydim? Kendimi mi öldürecektim yoksa? Ona düzene koymak zorunda olduğum bazı işlerim olduğunu söyledim. Her ikimiz de yasalarla ilgili bir sorun yaşamayacağımı çok iyi biliyorduk. Israr etti ama ona başka seçenek bırakmadım. Sonunda özgürüm. Özgürlük. Perişan bir biçimde yalnız kalma özgürlüğü. Paris'te kent merkezine gitmek için bir taksiye atladım ve şoföre Zafer Anıtı'na yakın bir yerde inmek istediğimi söyledim. İkimizden birinin her yolculuktan dönüşünde sıcak çikolata içmek için Esther'le sürekli buluştuğumuz Camps Els'teki Hotel Bristol'a doğru yola çıktım. Hayat bizi sürekli birbirinden uzak yollara göndermeye devam etse bile bu bizim eve dönüş ritüelimizdi. Bizi bir arada tutan aşkın kollarına yeniden atılmaktı. Yürümeye devam ettim. İnsanlar gülümsüyordu. Çocuklar kışın ortasında kendilerine bahşedilen bu birkaç saatlik bahar havası nedeniyle mutluydu. Trafik rahatça akıyor, her şey yolunda görünüyordu. Ama hiç kimse karımı yeniden kaybettiğimi bilmiyordu. Hatta biliyormuş gibi bile yapmıyorlar. Hiç umursamıyorlardı. İçimdeki acıyı anlıyorlar mıydı acaba? Herkes üzgün olmalıydı. Beni anlamaları gerekiyordu. Ruhu kan kaybedercesine aşkını kaybeden bu adama destek vermeliydiler. Ama gülmeye devam ediyorlardı. Küçük mutsuz dünyalarının içine dalıp gitmişlerdi. Ne tuhaf bir düşünce. Yanından geçtiğim birçok insanın ruhu da paramparça olmalı. Ve nasıl ve niçin acı çektikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bir bara gittim ve sigara aldım. Bardaki adam İngilizce konuşuyordu. Bir eczaneye girip çok sevdiğim nane tabletlerden aldım ve oradaki kalfada benimle İngilizce konuştu. Her iki defasında da ben Fransızca konuştuğum halde. Otele varmadan bir dükkan arayan ve tozdan henüz gelmiş iki genç beni durdurdu. Bir yan insana sormuşlar ama kimse onların ne söylediğini anlamamıştı. Neler oluyor? Tutuklandığımdan beri geçen 24 saat içinde Camps Els'teki konuşulan diller mi değişti? Turizm ve para mucizeler yaratabilir. Ama bunu nasıl daha önce anlamamış olabilirim? Esther'le buluşup sıcak çikolata içtiğimiz günler epey gerilerde kaldıysa da geçen zaman içinde her ikimiz de buradan defalarca ayrılıp yeniden döndük. Her zaman daha önemli bir şey vardır. Daima ertelenmesi imkansız bir randevu mesela. Evet sevgilim, bir dahaki sefere birlikte sıcak çikolata içeceğiz. Geç olmadan dönerim. Bugün gerçekten çok önemli bir röportajım var. Ve seni havaalanından almaya gelemeyeceğim. Acil bir durum olursa beni ara. Yoksa gece görüşürüz. Cep telefonum. Cebimden çıkardım ve hemen açtım. Birçok kez çaldı ve her defasında yüreğim ağzıma geldi. Telefonun küçük ekranında benimle görüşmeye çalışan insanların isimlerini görüyordum. Ama hiçbirini yanıtlamadım. Yaklaşık 20 kişi telefon numaramı biliyordu. Ve hepsi de numaramı kimseye vermeyecekleri üstüne yemin etmişlerdi. Bu durumda kayıtlı olmayan bir numara arandığında açabilirdim. Çünkü o olabilirdi. Öyle bir numara çıkmadı. Yalnızca dostlarımın ve güvenilir iş arkadaşlarımın numaraları belirdi. Hepsi de neler olup bittiğini öğrenmek için deliriyor, yardım etmek istiyor ya da bir şeye ihtiyacım olup olmadığını merak ediyor olmalılar. Telefon çalmaya devam etti. Açmalı mıyım? Arayanların bazılarıyla görüşmeli miyim acaba? Neler olduğunu anlamayı başarıncaya kadar yalnız kalmaya karar verdim. Esther'in insanlara barınağa sığınmış evsizler gibi değil de, daima konuk gibi davranıldığı çok az oteldan biri olarak gördüğü Hotel Bristol'a ulaştım. Aileden biriymiş gibi karşılandım. Olağanüstü güzellikteki bir saatin yanındaki masayı seçtim. Çalan piyanoyu dinledim ve bahçeyi seyrettim. Pratik olmalı. Önümdeki seçenekleri gözden geçirmeliyim. Hepsinin ötesinde yaşam sürüyor. Karısı tarafından terk edilen ne ilk ne de son erkek olacağım. Ama bu böylesine güneşli ve güzel bir günde, sokakta herkes gülümserken ve çocuklar şarkı söylerken, baharın ilk işaretleri görülmeye başlamışken, güneş parlarken ve şoförler yaya geçitlerinde durmuşken mi olmalıydı? Bir peçete aldım. Kafamdaki bu düşünceleri dışarı çıkarmalı ve kağıda dökmeliyim. Duyguları bir yana bırakıp ne yapmam gerektiğini düşünmeliyim. Karımın gerçekten kaçırıldığını ve şu anda hayatının tehlikede olduğunu varsayalım. Ve ben kocası ve sadık bir eş olarak dünyayı da ahireti de dolaşmak zorunda kalsam onu bulmalıyım. Bu olasılığa yanıt. Pasaportunu yanına aldı. Polisin bundan haberi yok. Ama daha başka kişisel eşyalarını da beraberinde götürmüş. Bunların arasında her yurt dışına çıktığında yanına aldığı, içinde önemli azizlerin resimlerinin bulunduğu cüzdan da var. Ayrıca bankadan para da çekmiş. Sonuç, açıkça gitmek için hazırlanmıştı. Birisinin verdiği söze inandığını ama bunun bir tuzak olduğunu varsayalım. Yanıt. Daha önce de kendini birçok defa tehlikeye atmıştı. Bu onun işinin bir parçası. Ama her defasında ne yaptığını bana söylerdi. Çünkü hayatında tam anlamıyla güvendiği tek insan bendim. Nerede olacağını bana söylerdi. Kiminle görüşeceğini ve belirli bir zaman içinde geri dönmezse ne yapmam gerektiğini daima söylerdi. Sonuç, muhabirlerden biriyle görüşmeyi planlamıyordu. Diğer bir seçenek, yeni biriyle tanıştığını varsayalım. Yanıt, yanıtı yok. Tüm varsayımlar içinde anlamı olmayan bir tek bu. Henüz kabullenemediğim. Bana hiçbir açıklama yapmadan terk etmesini kabul edemem. Ben de, Esther de, yaşamın güçlükleriyle birlikte savaştığımızdan, kendimizle daima gurur duyduk. Acı çektik ama birbirimize hiç yalan söylemedik. Oysa oyunun kurallarından biri de evlilik dışı ilişkilerden bahsetmemekti. Aslında şu Mikail denen adamla tanıştığından beri çok değiştiğinin farkındaydım. Ama sadece bu nedenle 10 yıldır süren bir evlilik bitirilir miydi? Onunla yattıysa ya da ona aşık olduysa bile dönüşü olmayan bir maceraya atılmadan önce birlikte başardıklarımızı, yaşadıklarımızı hiç düşünemedi mi? İstediği zaman istediği yere gitmekte özgürdü. Etrafı her zaman asırlardır kadın yüzü görmemiş askerler ve erkeklerle doluydu. Hiç soru sormadım. O da hiçbir şey anlatmadı. İkimiz de özgürdük ve bununla gurur duyuyorduk. Ama Esther birdenbire yok oldu ve sadece benim için bir şey ifade eden ipuçları bıraktı. Sanki gizli bir mesajdı bu. Ben gidiyorum. Neden? Bu soruyu yanıtlamaya değer mi? Hayır. Çünkü bu sorunun yanıtında sevdiğim kadının yanımda kalmasını sağlamaktaki yetersizliğim gizli. Onu bulmaya ve geri dönmeye zorlamaya değer mi? Evliliğimize bir şans daha tanınması için ona yalvarmak ve dilenmek. Bu çok saçma. Nasıl daha önce sevdiklerim beni terk ettiğinde acı çektiysem, şimdi de aynısını yapmak daha iyi olacaktı. Geçmişte nasıl yaralarımı sardıysam, yine aynısını yapmalıydım. Bir süre saplantılı biçimde onu düşüneceğim, hayata küseceğim. Durmadan karımın beni terk edişini anlattığım için arkadaşlarım sıkılacak. Olan biteni doğrulamaya çalışıp onunla geçirdiğim günlerin, gecelerin her anını yeniden düşüneceğim. Sonunda ben ona karşı ne kadar iyi olmaya çalıştıysam, onun bana hep sert davrandığı sonucuna varacağım. Bir başka kadın bulacağım sonunda. Caddeden aşağı doğru yürürken ona benzeyen kadınları görmeyi sürdüreceğim. Gündüz ve gece, gece ve gündüz acı çekeceğim. Bu durum haftalar, aylar, belki bir yıl ya da daha fazla sürebilir. Ta ki bir sabah uyandığımda başka bir şey düşündüğümü fark edinceye kadar. İşte o zaman kötü günlerin geçtiğini bileceğim. Kalbim yaralanmış olacak ama iyileşecek ve yaşamın güzelliğini bir kez daha görmeye başlayacak. Bu daha önce de oldu ve tekrar olacak. Eminim, birisi gittiğinde gider. Çünkü bir diğeri gelmek üzeredir. Aşkı yeniden bulacağım. Bir an için yeni durumumun tadına varıyorum. Bekar ve bir milyoner. Kiminle istersem onunla güpegündüz dışarı çıkabilirim. Katıldığım partilerde yıllardır davranmadığım gibi davranabilirim. Yeni haber tez yayılır ve bir süre sonra her türden kadın, genci, yaşlısı, çok da genç olmayanı, zengini ve olmak istediği kadar zengin olamayanı, akıllısı ve sadece ben duymak istediğim için ne düşündüğünü söyleyeni, hepsi kapımı çalmak için gelecek. Özgür olmanın muhteşem bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. Yeniden özgür olmak. Beni bekleyen ve beni küçük düşürecek böyle bir deneyimi yeniden yaşamamı engelleyecek, ilk ve gerçek aşkımı bulmaya hazır olmak istiyorum. Sıcak çikolatamı bitirip saate bakıyorum. Bir zamanlar insanoğlunun bir parçası olduğumu hatırlatan boş duygular hissetmek için hala zamanım olduğunu biliyorum. Birkaç saniye için Esther'in kapıdan girdiğini, güzel İran halıların üstünde yürüdüğünü, yanımda oturduğunu ve bir şey söylemeden bir sigara içtiğini, avludaki bahçeye baktığını ve elimi tuttuğunu hayal ediyorum. Yarım saat geçiyor ve bu yarım saat boyunca zihnimde yarattığım bu öyküye inanıyorum. Ta ki tam anlamıyla bir fantezi olduğunu anlayıncaya kadar. Eve gitmemeye karar veriyorum. Resepsiyona giderek bir oda, diş fırçası ve deodorant istiyorum. Otel dolu ama müdür istediğim şeyleri hemen ayarlayıveriyor. Eyfel Kulesi'ne, bir terasa, Paris'in çatılarına bakan harika bir suite'te buluyorum kendimi. Işıklar teker teker yanıyor. Aileler pazar akşam yemeklerini yemek için bir araya geliyorlar. Camps Els'teki istediğim şey yeniden dönüyor. Çevremdeki güzellikler arttıkça ben kendimi daha da berbat hissediyorum. Televizyon yok, akşam yemeği yok. Terasta oturup geçmişi düşünüyorum. Ünlü bir yazar olmayı düşleyen genç bir adam ve gerçeğin bütünüyle farklı olduğunu birdenbire anlayan genç bir yazar. Ailesi onu üniversiteye gitmesi için zorlar. İsyan eder, hippiler döneminde dünyayı gezer. bir şarkıcıyla tanışır, birkaç şarkı sözü yazar ve birden anne babasının sözünü dinleyip kimya mühendisi olan kız kardeşinden daha fazla para kazanmaya başlar. Biraz daha şarkı sözü yazdım. Şarkıcı giderek daha da tanındı. Birkaç daire daha satın aldım ve şarkıcıyla kavga ettim. Ama hala önümdeki birkaç yıl daha çalışmamı gerektirmeyecek kadar param var. Kendimden daha yaşlı bir kadınla ilk evliliğimi yaptım. Çok şey öğrendim. Duygusal dengemi sağlayabileceğimi düşündüğüm kadınlardan ikinci ve üçüncü kez evlendim. İstediğimi aldım, fakat anladım ki benim istediğim dengeyi derin bir can sıkıntısından ayırt etmek mümkün değildi. Ve iki boşanma daha.